Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medayim Yanık'la bugün yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sevgili hocam, bugün aslında çok güncel günümüzle ilgili bir meseleyi sizinle tartışmak, konuşmak isterim. Sosyal medya bugün ülkemizin, dünyanın bir gerçeği. Hepimizin elinde akıllı telefonlar var ve akıllı telefon kullanma yaşı, sosyal medya kullanma yaşı oldukça düşmüş durumda. Artık çocuklarımız ilkokuldan itibaren bunlarla muhatap oluyorlar. Fakat bu beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Bazı dezavantajları var, avantajları var. Bugün bu konuyu biraz enine boyuna sizi tartışmak isterim. Aile ilişkileri üzerine etkisi, aileler için bu anlamda söyleyebileceklerimiz neler, dikkatli kullanımla ilgili bir psikiyatrist, bir uzman gözüyle, bir ruh sağlığı uzmanı gözüyle bu konuda neler söylemek istersiniz hocam?
Feyzullah, şimdi bir süredir aileler için rehber metinler dediğimiz bir proje üzerine çalışıyoruz. Yani bir yandan diyelim ki eşlerin ilişkilerini arttıracak şey, bir yandan çocuk yetiştirme. Bu da aileler için internet sosyal medya kullanım kılavuzu. Hep tarzımız şuydu, şunu yapmaya çalışıyorduk. Ya kılavuz metinler, rehber metinler üretmek ya da workshop niteliğinde eğitimler oluşturmak. Bu aileler için internet sosyal medya kullanım eğitimi aslında hem bir rehber metin olarak çıktı hem de bunun bir eğitimi var. Daha önce de yaptık. Şimdi bu şeyde daha önce bu meseleyi konuşmuştuk. Yeni olan şey şu. Benim İbn Haldun Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencilerimden Dilara Sürü bu rehberin etkinliğini ölçtü. Yüksek lisans test çalışması olarak.
Yani şuna baktık. Nasıl değil mi hocam? Yani biz böyle bir rehber metin oluşturduk. Peki bu faydalı mı?
Evet.
Etkinliği nedir?
İşe yarıyor mu? Bunu yapmak için de eğitim uyguladık. Eğitime 32 kişi katıldı. 32 kişiye eğitimden önceki internet, sosyal medya, dijital oyun bağımlılık düzeylerini ölçtük. Sonra eğitim uyguladık ve eğitimden bir ay sonra, iki ay sonra aynı soruları tekrar sorduk. Bu eğitim internet kullanımlarında, sosyal medya kullanımlarında, dijital oyun oynamalarında bir anlamlı değişiklik yapmış mı diye baktık. Evet, araştırmanın sonucunda anlamlı değişim var. Anlamlı değişim oldu. Program bir şekilde etkin olduğu gösterildi. Etkin olduğu gösterildi istatistik olarak. O çalışmanın bir takım bulgularından bahsedeyim. Öne çıkan bulgularından. Mesela bulduğumuz şeylerden biri, eğer internette sanal kimliğiniz var ise her türlü riske daha fazla açıksınız. İnsanlar kendilerini açık kimlikleriyle internette ifade ederlerse daha az gizli saklı iş yapıyorlar. Ama eğer sanal kimlik oluştururlarsa daha fazla oyun oynuyorlar, daha fazla bağımlılar, daha fazla sosyal medya kullanıyorlar, süre olarak da kullanıyorlar. Tabii muhtemelen yorumumuz içerik olarak da daha uygunsuz oluyor. Buradan çıkacak ilk sonuç şu, hem kendinizin hem aile üyelerinizin sosyal medya hesaplarında sanal kimlik oluşturmasına izin vermeyin. Çünkü sanal kimlik, o gizli olma hissi, kişide denetim mekanizmasını, fren mekanizmasını ortadan kaldırıyor. Böylece o bilinmeme haliyle daha riskli işler yapabiliyor. Daha rahat istenmeyen diyelim ki fotoğraf paylaşıyor. Daha rahat normalde sır oluşturacak davranışlar yapıyor. Kendi ismi olsa hani bunu eşim görür, bunu çocuğum görür, çocuk babam görür, annem görür. Ama eğer başka gizli bir hesabı var ise, sanal bir kimlik kullanarak bunu yapıyorsa, gerçek hesabının dışında bir hesabı var ise, o zaman normalde yapmayacağı riskli davranışları daha fazla yapıyor.
Bu sanki oldukça yaygın bir fenomen gibi hocam. Yani gençler arasında da. Yani sanal kimlik oluşturmasa bile sosyal medyada kendi isim soy ismiyle pek az kişi var. Genelde ya bir kısaltma kullanıyorlar. Bilmiyorum, bu bir gözlem. Belki böyle de bir çalışma yapılabilir. Yani sosyal medya kullanıcıları arasında nickname dedikleri ya da o şey sanal kimlik oluşturma yaygınlığı nedir acaba diye de bakılabilir.
O yüzden bizim birincin bu kılavuzun, bu araştırmanın bir önerilerinden bir tanesi sizin ve aile üyelerinizin internetteki kimlikleriniz açık olsun. Sanal kimlik oluşturmayın. Feyzullah, diğer bir önemli bulgu, internette çocukların resmini paylaşmak iyi fikir değil.
Anne babalar için bu evet. Şey değil mi?
Araştırmamıza göre çocuğunun fotoğrafını dijital ortamda paylaşma eğilimi olan katılımcıların çocuğunun fotoğrafını hiç paylaşmayanlara göre bağımlılık ölçeklerinden daha fazla değer aldıkları bulunmuştur. Yani bir kişi internette çocukların resmini paylaşıyor ise bu kişinin internet bağımlılık puanları daha yüksek.
Orada nasıl bir mekanizma olabilir hocam? Benim ilk aklıma gelen şu, çocuklarının resmini paylaşmak, ev halinin resmini paylaşmak ve beraberinde bir beklenti de oluşturuyor. Yani beğeni vesaire beklentisi. Bunu görmek için daha fazla yükleme. Daha fazla yüklemek için bunun için uğraşmak gerekiyor. Daha fazla uğraşmak demek de daha fazla vakit aslında gerekiyor anlamına gelebilir belki. Böyle bir mekanizması olabilir gibi geldi bana.
Ve bu hal, bunun böyle olmuş olması diğer kullanım problemlerini de arttıran bir şey olarak görünüyor. Yani eğer bir kişi çocukların fotoğrafını paylaşma eğiliminde ise diyelim ki riski kullanımlarının diğerlerini de yapıyor. Hatta bunu tabii bizim araştırmamızdan çıkan bir veri değil ama başka araştırmalardan bildiğimiz bir şey. Pedofilik eğilimleri olan çocuklara karşı cinsel arzu duyan kişilerin çok büyük kısmı %60 oranında cinsel materyal olarak kullandıkları şey anne babaların gönüllü şekilde çocuklarının resimleri ve sosyal medyaya koydukları resimlerini kullanıyorlar. Hı hı. O yüzden hani çocuklarınızın resimlerini sınırlı, dikkatli bir şekilde kullanmak veya hatta hiç kullanmamak gerekiyor.
Şey de var, çocuklarının ya da kendilerinin şey yüzlerini gizleyecek şekilde emoji ile mesela kaplama bazı şeyi var, eğilimleri var. Bu daha evla, en azından illa paylaşılacaksa böyle sınırlar koyulması daha faydalı olur.
Bu sürekli beğeni alma, çocukların da erken dönemde böyle bir hale girmesi, anne ile beraber, baba ile beraber çocuğun da beğeni avcılığına dönmesine sebep oluyor. Sürekli bir beğenilme arzusu sıkıntılı.
Evet, mesela çok sık çocuklarımızın fotoğrafını çekiyoruz, poz verdiriyoruz. Bakıyorlar, objektife bakıyorlar. Yani eskiden, bilmiyorum hocam, ben hatırlıyorum, bir fotoğraf çekileceği zaman giyinir, süslenir, püslenir, bir stüdyoya giderdik ya da evlerimizde artık yeni yeni fotoğraf makineleri, ama o da belli bir poz sayısı var. Gideriz onu bastırırız vesaire, tab ettiririz, ama şimdi artık sürekli elimizde telefon ve çocukların bu anlamda hep böyle objektiflere bakma, sürekli fotoğraflarının çekilmesi, belki böyle bir beğenilme arzusunu aslında biz de pekiştiriyoruz. Hem kendimizde hem çocuklarımızda.
Şimdi sonuçta fotoğraf çeksek bile fotoğraf aile için. Yani bu fotoğraflarımızı aile albümü için oluşturuyoruz. Akrabaları, yakın akrabalarımızla oluşturduğumuz bir şey. Hatıra için oluşturduğumuz bir şey. Sanal aleme hiç tanımadığımız insanların önüne koymuş olmak iyi fikir değil.
Evet.
Yani birin, ikinci, üçüncül kişilerin, hani arkadaşlarımın önüne koysam, ben kapalı bir sistem kullanıyorum desem bile, biz gerçekte evimize gelen herkese aile albümümüzü açıyor muyuz?
Evet.
Yani aile albümüne bakmak neredeyse birinci derece yakın olmayı gerektirir. İnternette sanal ortama koyduğunuz şey, aile albümünü daha geniş şeye koyuyorsunuz. Yani ya arkadaş grubunuzun toplamı da ikinci, üçüncü, takipçiler demek sizin can, hani yakın arkadaş, aileniz demek değildir. Nasıl aile fotoğraflarınızı, albümünüzü herkese açmıyorsanız, çocuklarınızın resimlerini de herkese açmamak gerekiyor. İşte 300 tane arkadaşınız var ise bunlar sizin aileniz değildir.
Aslında yani ne kadar yakın ne kadar bir şeyler paylaşabileceğiniz gerçekten insanlar. Evet. Buna karar vermek lazım. Yani hesabı kilitli ya da korumalı tutmak tamam bir önlem. Ama bu da yetmez aslında.
Yani sınırlı, ayda yılda bir etkinlikle olan şey, hani sınırlı kullanıma bir şey diyemeyiz. Anlamlı bir şeye. Ama böyle özellikle böyle güzellik, poz verme, şirinlik, genç çocuk kadınsılığı gibi şeyleri koymamak lazım.
Evet. Başka neler çıktı hocam bu araştırmada?
Araştırmanın bir diğer sonucu, sanal ortamda kendini kıyaslamak yanlış. Sanal ortamda kendisini başkalarıyla hiç kıyaslamayan katılımcıların ölçeklerden aldığı internet puan bağımlılıkları kendisini başkalarıyla karşılaştıranlara göre daha az. Yani bir nevi internet ortamında kendi halini başkalarıyla kıyaslamak internet bağımlılığının artmasına sebep oluyor. Veya internet bağımlılığı olanlar daha fazla bu kıyaslamayı yapıyor. Patolojiler bir arada. Bu şu demektir. Sanal ortamda kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın.
Evet.
Bunun nedeni çok açık. Sanal ortam kurgulanmış bir alandır. Olduğu gibi değildir. Kişiler gerçek yüzlerini, gerçek hallerini değil, yaşamlarından istedikleri parçayı kurgu yaparak, isteyerek sunarlar.
Mesela çok bilinen bir şey, selfie çekiliyorlar. Mesela işte 20-30 poz çektikten sonra ve üzerinde bazı oynamalar yaptıktan sonra insanlar onu koyuyorlar. Bir kısmı en azından. Dolayısıyla aslında var olanı, gerçeği yansıtmıyor. Gerçek kurgulanıyor dediğiniz gibi. Evet. Göstermek istediğimizi gösteriyoruz orada.
Oradaki hayatlar insanların hayatının bir parçası. Gerçeği bütünü değil. Çok acılar içindeki veya başka gizli, gerçekten hayatına baktığınızda bir sürü sorun olan kişiler orada çok farklı bir benlik sunabilirler size. O yüzden oraları esas alıp kendinizle kıyasladığınızda sanki başkalarında çok var, sizde yok, sizde az var algısına sebep oluyor. Kıyaslamak genel olarak kötü bir şeydir. Hele daha üstten kıyaslamak daha iyi kötü bir şeydir. Ama hani en azından diyelim ki gerçeği kıyaslamak bir dereceye kadar kabul edilebilir. Sanal dünya bir gerçeğin de olmadığı, yalan bir gerçeğin. Çünkü kendi gerçeğinizi çıplak bir şekilde biliyorsunuz. Ama diğer tarafı aynı şeyle bir kurgulanmış olanı biliyorsunuz. Böylece haksız bir rekabet oluyor. Diğer tarafın kurgulanmış gerçeğiyle kendinizin çıplak, her tarafını bildiğiniz gerçeği aranı kıyaslamış oluyorsunuz. Bu da kaçınılmaz olarak sizin kaybetmenize sebep oluyor.
Herkes mutlu, ben mutsuzum. Herkesin hayatı yolunda, benimki değil. Hele biraz da depresif bir dönemdeyseniz, öyle bir duygu durum da var ise, öyle bir rahatsızlığınız da var ise, bunu katlayacak bir şey aslında. Başka hocam neler çıktı?
Aileyle vakit geçirmek koruyucu. Araştırmanın ölçeklerinden çıkan sonuçlarından biri, boş vakitlerini kendi ailesiyle geçiren katılımcıların toplamda internet bağımlılığı puanları daha düşük. Yani bir kişi vaktini, boş vaktini ailesiyle beraber geçiriyor ise internet bağımlılık miktarı azalıyor. Bu şu demektir, koruyucu bir şey. Yani aileyle beraber aktif vakit geçirmek internet bağımlılığına karşı koruyucu.
Yani o zaman ailelere vereceğimiz mesaj, özellikle daha çocukları küçük, yeni yeni tanışıyorlar. Bu şeyin farkındalığıyla, bu durumun farkındalığıyla çocuklarıyla daha güzel, özel vakitler geçirmek için daha istekli, daha arzulu olmaları faydalı olacaktır. Koruyuculuk açısından, değil mi hocam?
Çocuklarla kurulan, diyelim ki çocuklar sizin anne baba olarak yaptığınız, ailece yaptığınız etkinliklere içten katılıyor ise, onlar için keyifli, anlamlı, çekici, hoş ise, sosyal medyaya takılmayı tercih etmeyebiliyorlar. Şimdi bazı klinik şeyler hatırlıyorum. Diyelim ki aile şeye gitmek istiyor, tatile gitmek istiyor. Çocuk, ben evde kalayım, siz gidin. Ben niye evde kalmak istiyor? Ben evde bilgisayar oynamak istiyor. Artık hani evdeki bilgisayar oynamayı gerçek hayattaki büyük bir tatile tercih etmiş durumda. bu çocukla ilgili bir problem olabilir ama daha öncesinde de hayatın ayrıca etkinliklerin çocuğun zihninde ne anlama geldiğinin ile ilgili bir resimin de göstergesi. Eğer çocuklar aileleriyle yapılan o etkinliği keyifli, hoş görüyorlarsa bilgisayara tercih edebilirler. Çünkü insan zihni biraz hoşlandığı, keyif bulduğu şeyi diğerine tercih eder. Bir nevi hangisi fazla dopamin salgılatıyorsa veya diyelim ki çocuğun dünyasında annesinin babasının hatırı var, onlara karşı saygısı, sevgisi var ise o zaman diğer alanları sınırlaması daha kolay olur. Şimdi Dilara'nın araştırmasının bir de bir takım ifadeler çıktı. Mesela eğitimle ilgili, eğitim benim için çok faydalı oldu. Fakat asıl eşimin de gelmesi gerekiyordu. Şimdi ben öğrendiğim şeyler konusunda onu uyarıyorum. Beraber vakit geçirdiğimizde telefonlarımızı kullanmıyoruz. Çünkü biz burada eğitimin, araştırmanın sonuçlarından bahsettik. Eğitimin parçası, mesela akşam yemek yaparken, kahve içerken telefonların bir kenara bırakılmasını öğrettiğimiz tekniklerden bir tanesiydi. Bu bir tane katılımcı da bir karşılık bulmuş. Mesela 42 yaşında evli 3 çocuk babası bir öğretmen. Eğitimden sonra ailemle daha çok vakit geçirmeye başladım. Artık belli saatlerde interneti kapatıyoruz. Ailecek çocuklarla vakit geçiriyoruz dedi. 27 yaşındaki evli bir ev hanımı, özellikle sosyal medyada kullanırken farkında olmadan beni etkileyen birçok şeyin farkına vardım. Eğitimden sonra bazı sosyal medya hesaplarımı kapatıp dijital detoks yapıyorum. Duygusal olarak çok daha iyi hissediyorum. Öğrettiğimiz tekniklerden bir tanesi zaman zaman dijital detoks yapmaktı. Bu hanımefendi dijital detoksu yapmış ve bunun kendisine nasıl faydalı olduğunu.
Araştırma sonuçlarıyla da aslında şey değil mi hocam, uyumlu.
Yani
bir de geçen dönemde bahsetmiştik, bu yapılan bir araştırmada mesela bir hafta kişilere Facebook vesaire detoks uygulanıyor. Anksiyete ve depresyon puanlarında ciddi düşüşler gözlemleniyor. Oradaki belki o kısır döngüyü de bir görmek lazım. Kişi işte depresyonda ya da kaygısı var. İşte bu çareyi telefonda buluyor. Onunla zihnini meşgul etmeye çalışıyor. Ama onda daha fazla vakit geçirdikçe depresyon artıyor. Arttıkça daha fazla vakit geçiriyor. Böyle bir kısır döngü. Detoks mesela bunu kırabilecek bir şey. Yani toplam mutluluğu da aslında daha arttırabilir. Sadece illa kaygı bozukluğu, depresyon olmasına gerek yok. Fakat o iyilik halini de arttırabilecek bir şey.
Evet.
Araya gitmeden önce hocam isterseniz hani bu araştırmanın çıktılarından bahsettiniz. Şöyle birkaç maddede ailelere tavsiyemiz. Detoks dedik. İşte yemek yerken, kahve içerken telefonların kapalı olması, yani bildirimlerin kapalı olması dedik. Başka ne gibi böyle birkaç maddede bir iki dakikada özetlersek.
Önerilerimizden bir tanesi sır oluşturmamaktı.
Evet.
Aile içinde internete, sosyal medyada ne yapıyorsanız yapın, sır oluşturmayın. Sır oluşturmamak için de sanal kimlik kullanmayın. Çünkü sanal kimlikle sır oluşturmak, birbirlerinin hesaplarının açık olsun. Aile içerisinde hesapların gizli olmasını önermiyoruz. Kapatılmasını önermiyoruz. Eşlerden biri diğeriyle konuşurken eşin yüzüne bakmak yerine telefona bakmanın riskli olduğunu düşünüyoruz. Bir nevi kişinin karşımızdaki kişiyle etkileşim içinde olması gerekiyor. Anne babaların, özellikle küçük çocuklar var ise, internet ayarlarını güvenli hale getirmesi gerekiyor. İçeriklerin zaman zaman kontrolü gerekli. Çünkü çocuğun özellikle korku duyacağı materyallerle, küçük çocuklar için ister porno veya ister korku dolu materyallerle muhatap olmamasını sağlamak gerekiyor. Bazen çocuk internette rastgele dolaşırken pornografik veya korku dolu materyalle muhatap oluyor. O yüzden içeriklerin bir şekilde denetlenmesi gerekiyor.
Evet. Peki hocam. Bu konuyu şimdilik burada sonlandıracağız ve bir araya gideceğiz. Aradan sonra başka bir meseleyle, başka sorularla inşallah devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist Medaim Yanık hocamla beraber bugün aradan sonra farklı bir soruyla gündeme devam etmek istiyoruz. Biraz hocam eş ilişkilerine şöyle bir geri dönsek. Bir klinik ortamda çift terapileriyle de yoğun bir şekilde ilgilenen bir uzman olarak karşılaştığımız meselelerden bir tanesi, eşlerin şikayetlerinden en önemli şikayetlerinden bir tanesi de duygularının karşılıksız kalması. Eşin duygularını fark edip, kabul edip, ona eşlik edip etmeme meselesi derin kırgınlıklara yol açabiliyor. Bu konuda biraz bilgi vermenizi rica edeceğim. Biraz daha bunu açmanızı rica
şimdi
edeceğim.
Şimdi Feyzullah, bu duyguya eşlik edip etmeme meselesi, duygusal zeka meselesi tartışmalarında da esas olan bir şey. Evlilik terapilerinde de çok sık gördüğümüz bir şey. Çünkü yakın ilişkilerde duygular birbirine bulaşır. Eğer eşinizin bir ruh hali var ise, o ruh hali olumlu ise, olumlu ruh hali size de yansır. Veya onun olumsuz ruh hali, hüznü, sıkıntısı size de yansır. Duygular çünkü bulaşıcıdır. Özellikle de eş ilişkilerinde bulaşıcıdır. Eşler birbirlerinin ruh hallerini belirleme, etkileme gücüne sahiptir. Bir de birbirlerinin ruh hallerini dikkate almakla da sorumludurlar. Şimdi diyelim ki aslında eşlerden bir tanesi gündelik sorunlardan dolayı, evlilik dışı sorunlarından dolayı, gündelik hayattan dolayı sıkıntılı, üzgün, endişeli veya öfkeli olabilir. Kişi bu hale geldiğinde veya keyifli, neşeli, rahatlamış da olabilir. Eşlerden biri bu hale geldiğinde diğer eş için aslında 3 tane seçenek vardır. Birinci seçenekte eşin bu duygusal haline, ister hüzün, neşe, keyifsizlik, sıkıntı, ister neşe haline, keyif haline ilgisiz kalabilir. Sanki görmüyormuş gibi yapabilir. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek, görür eşteki duygusal değişimi ama bunun ya fazla olması, ya yersizliği ya da gereksizliği üzerine yorumlar yaparak onu eşlik etmediği gibi suçlayabilirdi. Bu kadar aman canım, bu kadar şeyde ne gerek var? Amma da etkileniyorsun. Aşırı üzülüyorsun. Her şeye kafayı takıyorsun. Bu ne biçim haldir? Bunda kırılacak ne var gibi. Eşin yaşadığı duygusallığı görüyorsun ama bunu gereksiz, yersizliği üzerine yorum yapıyorsun. Üçüncü seçenek ise eşin duygularının farkına varıyorsun, onun bu halini kabul ediyorsun, hatta eşlik edip onun yanında yer alıyorsun. Benim kanaatimce ilk iki seçenek eş ilişkisine aktif zarar verirken, üçüncü seçeneğin ise eş ilişkisini güçlendirdiği kanaatindeyim.
Hocam sizin mesela bu mutlu evlilik atölyesinde ilk öğretmeye çalıştığınız beceri eşlerin birbirine karşı olumlu bakış açısını kazanmaları. Bu ikinci seçenek, yani eşlerin birbirlerinin duygularına eşlik etmeyip tam tersine bunda kırılacak ne var diyerek görmezden gelip bir de negatif bir duygu beslemeleri, o olumlu bakışı benim kanaatim etkileyen, engelleyen en önemli faktör. Çünkü şöyle düşünün, ben çok üzgünüm, kırgınım, bir mesela yanlış anlamış olabilirim eşimi. Fakat eşimden bu sözü duymak, ya bunda kırılacak ne var sözünü duymak bende ilk şunu hissettiriyor. Ben anlaşılmıyorum, ben yanlış yerdeyim, ben yanlış evlilikteyim. Bu adam ya bu kadın beni anlamıyor. Bir hayal kırıklığını derinleştiren bir şey aslında. Ve bu sık olduğunda kişi bir süre sonra artık, yani bu kişi artık beni anlamayacak, bu evlilikten bize hayır da gelmez duygusunu besliyor. Hatta bir uzmanın şöyle bir sözü vardı. Eğer bir kişi böyle size bunu çok sık söylüyorsa ilişkilerde, tabii biraz da abartarak, egzecere ederek söylüyor, fakat hani yanlış yerde yanlış otobüs bekliyor olabilirsiniz. Böyle bir duygu oluşturuyor çünkü. Ben yanlış kişiyle evliyim, ben anlaşılmıyorum, değerim, duygularımın bir değeri yok fikri. Yani bu zehir etkisi yapabilir. Buna karşı daha dikkatli, daha özenli olmak. Yani gerçekten yanlış anlamış olabilir muhatabınız sizi. Fakat önce duyguyu gör, fark et, onayla.
Evet.
Yani bu kırıldığın için çok üzüldüm gerçekten. Hani kırılmış olman, incinmiş olman beni de çok üzdü. Ama sonra hani derdini anlat. Yanlış anlaşılma varsa onu düzeltmeye çalış. Ya da teskin et sonra.
Kesinlikle Feyzullah. Yani bu duyguya eşlik etme meselesi eş ilişkilerinde çok temel bir mesele. Şimdi bazı insanlar şöyle bir kapasiteye sahip. Diyelim ki çocuklarının nasıl duygusal hallerini teskin etmede insanların çoğu daha başarılı.
Evet.
Yani çocuk üzgünse üzgünlüğü görüp onun üzgünlüğüne karşılık vermek, biraz çocuk hırçınsa hırçınlığına hırçınlıkla karşı vermeyip onu sakinleştirmeye çalışmak insanların çoğunun daha başardığı bir şey. Bir kısmı onu da başaramıyor.
Evet.
Ama insanlar bunu genellikle daha başarıyor çünkü çocuğun teskin edilmeye ihtiyacı olduğunu, çocukla çocuk olunmayacağını düşünüyor. Şimdi zorluk erişkin hayatında. Eşiniz diyelim ki hüzünlü, sıkıntılı, dertli. Bazı insanlar bunu görüyor. Çok hızlı görüyor duyguyu. Onu anlamaya eşlik ediyor ve duygusal olarak da onun yanında oluyor. Böylece eşleri sarmalanmış, dinlenmiş, kabul edilmiş, eşlik edilmiş olarak hissediyor. Çünkü zaten o duygu bir ihtiyaç içeriyor. Veya diyelim ki hüzün duygusu yaşıyorsa eş, diğer eşin ona o hüzne eşlik etmesi, onu teskin edecek bir yaklaşımda olması gerekiyor. Beklenti orada o. Bir yaslanacak omuz verme. Hüznü dinleme ile eşlik edebilme kapasitesi. Bazı insanlar bunu çok iyi yapıyor. Ve hatta şunu da yapıyor. Bazı insanların diyelim ki eşleri sinirlendiğinde, öfkelendiğinde, kızgın hale geldiğinde kızgınlığın üzerine kızgınlıkla cevap vermeyip onu sarıp sarmalayıp hızla sakinleştirebiliyorlar. Ama bazı insanlar hüzün görünce kaçıyorlar. Öfke görünce öfkeyle tepki veriyorlar. Bir nevi duyguya eşlik etmek onlar için zor bir şey. Veya kendinde karşı duyguyu oluşturup direkt mücadeleye girişiyorlar. Karşıdakini sürekli aşırı duygusal veya yersiz duygu üreten biri olarak kodlayıp buna karşı kendi olumsuz duygularını geliştiriyorlar. Böylece iki olumsuz duygu üzerinden çatışma daha yükseliyor. Eğer insanların çoğu çocukların duygularına eşlik ettiği gibi eşlerinin de duygularına eşlik edip ihtiyaçlarına karşılık verebilirse evliliklerin seyri çok olumlu etkileniyor. Bazı insanlar bunu normal zamanlarda yapabiliyorlar ama evlilik sorunları olduğu zaman bunu yapabilme potansiyellerini kaybediyorlar kritik zamanda. Kritik zamanda o yoğun duygusallığa, yoğun duygu seline karşı ya kaçınarak ya da karşı duygu vererek, sert duygu vererek yapıyorlar. Normalde yapabildiklerini kritik zamanlarda yapamaz hale geliyorlar.
Belki normalde yapabildikleri şeyi daha sık yaparlarsa, yani normal zamanlarda o duyguyu anlama, eşlik etme, küçük küçük böyle hüzünle, kaygıya, kırılmalara eşlik edebilseler, zor zamanların sayısı da belki azalacak. Ve zor zamanlarda da ne yapacaklarını daha iyi bilir halde gelebilirler. Yani iyiyken, biraz normalken bunu geliştirmek. Bunu nasıl yapacağım hani diye belki soranlar olacaktır. Hani bazen şey diyoruz, çocuğunuza ne yapıyorsanız, çocuğunuzu nasıl teskin ediyorsanız, çocuğunuzla nasıl ilgileniyorsanız eşinizle de öyle. Yani çocuğunuz ağlarken aşağı yukarı ne yaparsınız? Çocuğunuz korkmuşken ne yaparsınız? Oradan bir şey alabilirsiniz aslında.
Daha bir açık hale getirelim ne yapılabilir sorusuna. Diyelim ki eşiniz hüzünlendi. üzgün görünüyor. İnsanlar boşu boşuna üzgün görünürler mi? Yerli yerine üzüldü mü? Ayrı bir soru. Aslında o anda bu yerli yerindelik sorgulamasını yapmak iyi fikir değil.
Yani neden üzgün olduğu, yani niye şimdi üzüldüğünün sorgulaması çok daha sonra yapılacak.
Daha sonra, daha belki hani o konuda bir kanaatimiz olabilir. Gerçekten de insanların duyguları yaşama meselesi hakkında bir farklılıkları var. Şimdi bazı insanlar, eşler onu bilir. Diyelim ki A olayı oldu. A olayına iki eşten biri 10 üzerinden 3 tepki verirken biri 9 tepki verebilir. Bu B olayında da aşağı yukarı duygu tepkisi. Bazı insanların duygusal tepkileri, sevinç duyma, hüzün duyma, öfke duyma, duyguyu yaşama aralıkları daha yüksektir. Bazı insanların duyguları yaşama miktarları daha düşüktür. Bazı insanlar duygular arasında daha sert geçişlerde yapabilir. Duygu salınımları yüksektir. Bazı insanlar duyguları yaşar ama hani daha kontrollü, daha yerli yerindeliği de yüksektir. Şimdi biraz birçok faktörle ilgili. Bazen diyelim ki bir mizaç özelliği, bazen de sıkıntılı durumlarda bozulur. Depresyona girersiniz, duygu düzenlemesi bozulur. Bazen bazı travma yaşarsınız çocuklukta. Onun yaptığı etkilerle duygu dysregulation deriz ona. Duygu düzenlemesi bozulur. Duygu düzenleme mekanizmaları bozulur. O yüzden de kişi çok duygu değişimleri yaşar uçlarda.
Yani ya mizaç olabilir bu. Çocukluğundan beri çabuk etkilenen bir arkadaş ona böyle biraz yan baksa, bir söz söylese, laf atsa hemen küsen, tabii, canı sıkılan
tabii, darılma, küsme, kırılma, ilgi bekleme. Bunlar çoğu mizaç özelliği.
Mizaç ya da bir ruhsal bir rahatsızlığın getirdiği.
Bazen çocuklukta yaşadığınız travma, bazen de ilişkinde yaşadığınız diyelim ki depresyon, kaygı bozukluğu, moral bozukluğu gibi durumlar da duygu değişimlerini hızlandırır, duygu düzenlemesini bozar.
Travmaya da ayrı bir pencere açmak lazım aslında, bu şeyi, duygulara etkisine gerçekten de şey oldukça etkili olabiliyor. Tabii. Travmatik hafıza.
Tabii. Tabii onlar zaten duyguyu derinden etkiliyor. Bazen de depresyona giriyorsunuz, duygu düzenlemeniz bozuluyor. Kaygı yaşıyorsunuz, duygu düzenlemeniz bozuluyor. Stresli yaşam olayları yaşıyorsunuz, duygu düzenlemeniz bozuluyor.
Evet.
Yani bunlar mümkün. Şimdi ne yapılabilir? Mizaç özelliklerinde farkına varma ve kabul. Nasıl diyelim? Yani ya benim bey, benim hanım biraz hızlı üzülür, hızlı sevinir. Hüznü güçlü yaşar.
Ya da öfkeyi.
Veya öfkeyi güçlü yaşar. Hüznü, şimdi orada o hüznü yaşamışsa onun için o gerçektir. Sizin hüznün yerindeliği sorgulamasını o anda yapmanıza gerek yok. İkinci yapmamanız gereken şey, hüznü sorun çözerek çözmeyi. Çünkü duygular akıl vermeyle düzelmez.
Evet.
Birçok insan orada yanlış yapıyor. Mantıki bir problem değil bu. Duygu problemi. Duygu problemi mantıksal açıklama yapılarak bir şekilde etkili olabilir ama esas ihtiyaç olan şey o duyguya bir nevi eşlik etmektir. Onun hüznünü yaşamasına müsaade etmek, onun yaşadığı hüznü gördüğünü kabul etmek, onu anladığını ve o hüznü kendisinin de yani ağlayacaksa bir omuz vermek, saça başa bir el atmak ve onun o halde kalmasına müsaade etmek. Yoksa çok hızlı olarak, çünkü birçok şey hüznün sebebini ortadan kaldıramazsınız. Akılcı öneri verdiğinizde de kaldıramazsınız. Yani bazı meseleleri, annesi vefat etmiş, annesini özleyen bir kişinin annesini geri mi verebileceksiniz? Yok, teskin edici cümleler söyleseniz bile esas onun için o anda ihtiyaç olan şey bir omuz vermek, bir sarılmak, bir kucaklamak, bir eşlik etmek, yanında durmak, elini sıkmaktır. Duyguya eşlik edebilme süreci, miktarı, hali akılcı çözüm şeyleri, önerileri vermekten daha
çok daha etkili.
Daha etkili, daha kıymetlidir.
Yani kıyas kabul etmez desek yeridir. Hatta çünkü biraz da şey hissi oluyor değil mi hocam? Yani o sırada siz ona duygularını yeterince yaşayabilirsin. Ben senin yanındayım. Seni anlıyorum. Ben de anlamaya çalışıyorum. Ve burada güvendesin hissi veriyoruz. Güvende olma hissi çok önemli. Yani orada mesela birkaç kere dokunmaktan bahsettiniz, sarılmaktan bahsettiniz. Yani bu çok aslında ne oluyor? İçgüdüsel olarak bunu yaparız. Hı hı. Tıpkı bir annenin çocuğunu alıp kucağına alıp teskin etmesi gibi. Ben biraz da o yüzden ilk cümlede onu söyledim. Anne çocuk arasındaki o bağ benzeri eşler arasında da var. O yüzden dokunmak, teskin etmek, sarılmak, güvende olmak, kendini güvende hissetmek, bu güveni vermek çok önemli. Siz dokunuyorsunuz, sarılıyorsunuz. Akıl vermeden önce bir onun duygusunu yaşamasına izin veriyorsunuz. O kendini güvende hissediyor. Zaten bunu yapmak galiba onu %50 zaten bir azaltıyor. Daha çabuk toparlanmasını sağlıyor. Sizin söylediğiniz birçok cümleden daha etkili oluyor.
Evet. Duyguya eşlik etmek galiba söylenebilecek birçok sözden daha etkili. Yani diyelim ki ameliyathaneye giden birine korkma bir şey olmayacağının ötesinde elini tutmuş evet. olmak belki birçok söylenen sözden daha güçlü teskin edici.
Evet. Şeyi hatırlıyorum ben. Yani duyguyu yani empati yapmak, o duygu ne hissettiğini anlamak bile ve onu ifade etmek bile önemli. Bizim 4,5 yaşında oğlan. Yani işte böyle yaşlarda biraz duygularını böyle aşırı yaşama şey hissi oluyor. Bu da doğal süreci. Bir gün böyle bir vapura bindiğimizde biraz da herhalde sıcakladı, kalabalıktı da, yorulmuş da olabilir. Böyle bir huysuzluk yaptı. Oturmayacağım, bir inatlaştı. Geçmeyeceğim, oturmayacağım, bir bağırmaya başladı falan. Ondan sonra orada mesela bu aklıma geldi. Dedim ki, kulağını eğildim böyle, bunaldın galiba dedim böyle. Şöyle yaptı. Evet dedi oturdu. Yani o anlaşıldım dedi ve başka hiçbir şey söylemedim. Sadece dedim ki bunaldın galiba dedim. Ve o bir rahatladı ve hiçbir şey söylemeden oturdu yerine. Hiçbir itiraz etmeden. Bu kadar etkili olabilir gerçekten. Şu an biraz kızgınsın. Şu an galiba öfkelisin. Hem çocuk duygularını anlıyor tanıyor.
Bu duyguyu yaşadığın için hasta değilsin. Bu duyguyu yaşadığın için sorunlu değilsin.
Anormal
bu duyguyu
değilsin.
Yaşadığı için anormal değilsin. Bu duyguyu yaşadığı için haksız değilsin.
Evet.
Bunu yaşadığın halde yanında varım. Sana desteğim, seninle beraberim.
Hı-hı.
Bunu anlıyorum. Hani bu özellikle hüzne, sevince ve öfkeye eşlik etmek. Hı-hı. Yani güçlü duygular bunlar ya. Sevince de eşlik etmek.
Evet hocam, bu da çok önemli.
Yani sevince, mesela diyelim ki eşinizin keyfi yerinde, havası yerinde, hoşlanmış, bir neşe kaplamış, hoş olmuş, şey yapmış. Ne oluyor sana filan tarzından bir şey yerine, o neşenin bulaşmasına, size geçmesine, sizin de ona eşlik etmenize müsaade etmeniz lazım.
Mesela şey,
altın için fırsat gibi görmeniz
aynen
lazım.
Öyle.
Yani diyelim ki nasıl size boş kaleye topu önünüze attı, gol atmanız lazım ya maç sırasında. Yani eşlerden biri o neşeye girmiş, havaya girmiş ve bu keyifli ise, hoşsa, ona eş, yani size boş kale için önünüze atılan topu taca atmak gibi bir şey
evet,
bu yani.
Boş kaleyi kaçırmak gibi golü.
Aynen
bunu,
öyle.
Bunu değerlendirmek lazım. Hele bir haber almış. Onun için önemli bir şey. Onun sevinçle sizinle paylaşıyor. En az onun misliyle, o duyguyla karşılık vermek lazım. Yani ya ha iyi maşallah falan değil. Ya öyle mi? Ne kadar güzel, harika bir haber bu gibi yani. Abartmak lazım aslında. Abartmaktan kastım onun misliyle cevap vermek. Bu iletişim şeyinde de çok önemli. Bu aktif cevap deniyor buna. Aktif cevap. Yani şey, o kişiyle birlikte olma. Çocuğunuz size böyle çok heyecanla bir şey anlattığı zaman onun o duygusuna eşlik etmeniz lazım abartılı. Eşiniz için de öyle. Bir arkadaşımız için de öyle aslında. Gibi.
Bir de öfkeyi hızlı bir şeyle, öfkeyi de söyleyeyim.
Evet.
Öfke anında öfkeyle karşılık vermeyip bir nevi onun öfkesini sarıp sarmalamak, sakinleştirmek de eş olmanın ana şeylerinden bir tanesi.
Evet. Orada da tersi. Aynı duyguyla değil, eskilerin tabiriyle o ateşe su olmak lazım. Evet. Yani tabii ki bunun kendi has olgular olabilir. Birçok durumlar yaşanabilir ama genel olarak o öfkeye
bunların
karşılık vermek.
Bunların her birinin şeyi sonradan konuşulabilir. Evet. Yerliliği yerindeydi evet. Bilmem. Zaten eşler bunu normal zamanlarda konuşur. Eşinizin diyelim ki normaldeki öfkelenme mizaç özelliği ise gelip geçici ise bir şekilde hani zarar azaltmak için o mizaç özelliğini sarıp sarmaladığınızda daha hızlı durdurabilirsiniz.
Evet. Kesinlikle hocam, kanaatimce güzel bir sohbet oldu. Duyguları ne kadar konuşsak az, dünyanın temel meselesi aslında hepimizin. Yeri geldiğinde tekrar konuşmakta fayda var. Fakat vaktimiz bugün itibariyle bitti. Müsaade isteyelim dinleyicilerimizden. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda bu haftaki sohbetimizin, muhabbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki programlarda yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim.